Ayrım 10. 4. Protokol. Frederick Forsyth. Sayfa 90. Sir Anthony Blunt toplantıyı açıp bir gün öncenin olayını kısaca anlattı. Herkes şaşkın mırıltılarla katkıda bulundu. Sonra söz Sir Bernard Hemings'e verildi. Beş'in genel müdürü ayrıntıları verdi. Scotland Yard'dan bir sonuç çıkmadığını da ekledi. Sir Perry Jones fotokopilerin bakanlıktan çıkmasının kaza ya da ihmal sonucu olamayacağını tekrarladı. Kasıtlı ve gizli bir girişim olmalıydı. O sözlerini bitirince masanın çevresinde bir sessizlik oldu. İki kelime söylenmeden hissedildi herkes tarafından. Zarar tespiti. Bu iş ne kadar zamandır devam ediyordu? Kaç belge böyle kaybolmuştu? Nereye gitmişti? Hoş orası tahmin edilebiliyordu tabii. Ne tür belgeler gitmişti? Bu durum İngiltere'ye ve NATO müttefiklerine ne kadar zarar vermişti? Ve bir de müttefiklere durum nasıl açıklanacaktı? Kim bakıyor bu işe diye sordu Sir Martin Flannery Hemings'e. Adı John Preston, Cebir Ağa'nın başı, bakanlığın adamı, Tuğgeneral Capstick paket postadan çıkınca onu çağırmış. Brian Hartcourt Smith, daha tecrübeli birini görevlendirebiliriz diye öneride bulundu. Sir Bernard Hemings kaşlarını çattı. John Preston kuruluşa geç girdi diye açıkladı. 6 yıldır bizimle, ona güvenim tam. Hem bir neden daha var. Bunun kasıtlı bir casusluk olduğunu varsaymak zorundayız. Sir Perry Jones başını evet anlamında salladı. Hemings devam etti. Ayrıca sorumlu kişinin ki ona şimdilik arkadaş diyeceğim, evrakın kaybolduğunu fark etmiş olacağını da varsayabiliriz. Arkadaşın umarız belgelerin bakanlığa isimsiz olarak geri postalandığından haberi yoktur. Ama yine de şu sıra arkadaş kaygılı olmalı, tam sipere yatmış bulunmalı. Ortaya bir yığın tazı salarsam arkadaş işinin bitik olduğunu anlar. Tek eksiğimiz buradan kaçıp Moskova'da basın toplantısı yapması. Şimdilik mesele çıkarmaksızın bir ipucu bulabilir miyiz diye bakmak zorundayız bence. Preston C1A'nın başına yeni atandığından tüm bakanları dolaşıp bir inceleme yapıyor gibi gözükebilir. Paravan olarak hiç de fena sayılmaz. Şansımız da biraz yaver giderse arkadaş bundan pek kuşkulanmaz. Sir Nigel Irwin masanın karşı ucundan mantıklı dedi. Anthony Plump, senin kaynaklarından adamı bulma olasılığımız var mı Nigel diye sordu. Biraz anten uzatmaya çalışırım. Taahhüde girmeksizin konuşuyordu. Andreev diye düşündü içinden. Andreev'le buluşmalıydı. Ya müttefiklerimiz? Plump Irwin'i hatırlattı. Onlara haber vermek ya da en azından birkaçına haber vermek senin üstüne kalacak korkarım dedi. Ne düşünüyorsun? Sir Nigel 7 yıldır bu görevdeydi ve bu yıl son yılıydı. Kurnaz, deneyimli ve sakin tepkili bir insan olarak müttefik istihbarat ajanları ona saygı duyardı. Ama yine de bu tür haberleri vermenin şakaya gelir yanı yoktu. Hele de görevden gider ayak. Alan Fox'u düşünüyordu. CIA'nın o tatsız ve alaycı Londra temsilcisini. Alan bu işi amma büyütürdü artık, omuzlarını kaldırdı, gülümsedi. Bernard'a katılıyorum. Arkadaş şu sıra kaygılı olmalı. Yeni evrak çalmaya pek çabuk heves etmez. Müttefiklerimize haber verirken biraz da kaydettiğimiz ilerlemeleri anlatabilecek durumda olsaydık iyi olurdu. Bu Preston denilen adam neler yapabilecek, biraz bekleyelim derim. Hiç değilse birkaç gün. Sir Anthony zarar tespiti şart diye başını salladı. O da arkadaşı bulup onu birkaç soruya cevap vermeye razı edene kadar imkansız. Demek şu an için Preston'ın serüvenlerine bağlıyız. Grup dağılırken içlerinden biri kitap adı gibi bir şey diye mırıldandı. Daimi müsteşarlar gizli olarak bakanlarına bilgi vermeye gidiyorlardı. Sir Martin Flannery de Bayan Margaret Thatcher'ın karşısında pek tedirgin dakikalar geçirmek zorunda kalacağından emindi. Ertesi gün Moskova'da da bir başka komite yine ilk toplantısını yapmaktaydı. Binbaşı Pavlo öğle yemeğinden hemen sonra telefon etmiş, albayı saat 6'da alacağını söylemişti. SBKP Genel Sekreteri görüşmek istiyordu onunla. Philby kendisine 5 saat önceden haber verilmesinin ayık ve giyimli olmasını sağlamak için olduğunu tahmin etmekteydi. O saatte yollar karlı hava trafiği yüzünden hep tıkalıydı ama özel plakalı Çayka ortadaki tercihli şeritten ilerledi. Ukrayna Oteli'nin önünden geçerlerken Philby herhalde ta Usavo Dağçası'na gidiyoruz diye düşündü. Ama yarım mil sonra Kutuzovski Prospekt 26 numaranın demir kapılarına doğru saptılar. Philby afallamıştı. Politbüro'nun özel lojmanlarına girebilmek büyük bir onurdu. Kaldırımda 9. amirliğin sivil nöbetçileri dolaşıyordu. Giriş kontrolündekilerse üniformalıydı. Kalın gri paltolar, kürk şapkalar, mavi amblemler. Binbaşı Pavlov kendi kimliğini gösterdi. Çelik kapılar açıldı. Çayka avluya girip park etti. Binbaşı tek kelime söylemeden onu binaya soktu. İki kontrolden daha geçirdi. Gizli metal detektöründen X ışınından geçtiler, asansöre bindiler. Üçüncü katta indiler. Bu katın tümü genel sekretere ayrılmıştı. Binbaşı Pavlo bir kapıyı tıklattı. Beyazlar giymiş biri kapıyı açtı. Philby'ye girmesi için işaret etti. Sessiz binbaşı geri çekildi. Kapı Philby'nin arkasından kapandı. Uşaklar paltosuyla şapkasını aldılar, onu salona götürdüler. Salon çok sıcaktı. Yaşlılar kolay üşürdü çünkü ama doğrusu oldukça basit döşenmiş bir yerdi burası. Süslü şeylerden, rokoko'dan, lüksten hoşlanan Brejnev'in tersine genel sekreterin zevklerinin sade olduğu bilinirdi. Mobilyalar İsveç veya Fin yapımı beyaz ağaçlandı. Çizgiler basit, görünümleri işlevseldi. Paha biçilmez iki buhar ağlısından başka antika yoktu. Alçak sehpalar ve çevrede 4 koltuk, 3 adam odanın içinde ayaktaydı. Otur denmeden kimse oturamazdı. Philby üçünü de tanıyordu onların. Selamlaştılar. Bir tanesi Profesör Vladimir Ilyich Krylov'du. Moskova Üniversitesi'nde çağdaş tarihi öğretirdi. Asıl önemi Batı Avrupa Sosyalist ve Komünist Partileri üzerine ayaklı kütüphane kadar çok bilgisi olmasıydı. En büyük uzmanlık dalı da İngiltere'ydi. Ayrıca kendisi SSCB'nin mühürü sayılan Yüksek Sovyet'in üyesi, yani tek partili parlamentonun üyesiydi. Bilim Akademisi'ne de üye olduktan başka Merkez Komite'nin uluslararası bölümünde sık sık danışmanlık yapardı. O komitenin de başkanı genel sekreterdi. Giyimi sivil, davranışı askerci olan adam General Pyotr Sergeyevich Marchenko'ydu. Philby onu az tanırdı ama GRU'nun, yani Sovyetler Birliği Silahlı Kuvvetleri'nin kendi istihbaratının yüksek rütbeli subaylarından olduğunu bilirdi. Marchenko iç güvenlikte istikrar bozma konularının teknik uzmanı olup ilgi alan her zaman Batı Avrupa demokrasileri olmuş, ömrü boyunca onların polis ve iç güvenlik örgütlerini incelemişti. Üçüncüsü Doktor Joseph Viktorovich Rogov'du. O da akademisyen, branş olarak fizikçiydi. Ama asıl ününü başka bir alanda yapmıştı, satranç ustası. Genel sekreterin pek az sayıda özel dostundan biri olarak bilinirdi. Sovyet lideri bazı operasyonların planlanmasında büyük beyin gücü gerektiği zamanlarda ona sık sık başvururdu eskiden beri. Dört adam orada 2 dakika kadar ancak beklemişlerdi ki odanın sonundaki çift kanatlı kapı açıldı, Sovyet Rusya'nın ve tüm uydularının tartışmasız başı odaya girdi. Tekerlekli sandalyeye oturmuştu. Beyaz ceketli uzun boylu bir uşak itiyordu sandalyeyi. 4 koltuğun durduğu yerin baş tarafındaki boşluğa getirdi. "Lütfen oturun," dedi genel sekreter. Philby adamın ne kadar değiştiğine şaşıyordu. 75 yaşındaydı, elleri karaciğer lekeleriyle doluydu. 1985'te yapılan açık kalp ameliyatı belli ki başarılı olmuştu ama yine de yaşlı adam çıt diye kırılabilecek gibi görünüyordu. 1 Mayıs bayramı döviz ve portrelerinde gür beyaz saçlı görünürdü ama şimdi artık pek saçı yoktu. Her iki gözünün çevresi kahverengi lekelerle doluydu. Kutuzovski Prospekt'in bir mil kadar ilerisinde Kuntsevo köyüne yakın yerde 2 metre yüksekliğinde duvarlarla çevrili alanda çok az sayıda belli hastaların kabul edildiği Merkez Komite Hastanesi bulunmaktaydı. Eski Kuntsevo Hastanesi'nin modernleştirilmiş bir bölümüydü aslında. Hastane bahçesinde Stalin'in eski daçası vardı. Çok sade ve basit bir bungalovdu. O daça şimdi ülkenin en modern yoğun bakım ünitesi haline getirilmişti. Bir tek kişi için, tekerlekli sandalyesinden onları birer birer süzen insan için. Altı büyük tıp uzmanı sürekli olarak Kuntsevo'ya anında ulaşabilecek yerlerde bulunurdu. Genel sekreter her hafta onlara gider tedavi olurdu. Onu onlar hayatta tutuyorlardı. Bunu da ancak başarıyorlardı. Beyni hala bıçak gibi keskindi. Madeni çerçeveli gözlüğün gerisinden bakan gözleri bunu açıkça belli ediyordu. Gözlerini pek seyrek kırpardı. Kırptığı zaman da kuşlar gibi ağır ağır indirip kaldırırdı göz kapaklarını. Giriş yapmakla vakit geçirmedi. Filmi zaten onun böyle bir şey yaptığını hiç görmemişti. Öteki üçüne başını sallayarak "Dostumuz yoldaş Albay Filbi'nin memorandumunu okudunuz" dedi. Bu soru falan değildi ama üç adam yine de başlarını salladılar. O halde İngiltere'de İşçi Partisi'nin seçimi kazanmasına ve sol kanadın bu yolla yönetimi eline geçirmesine, Sovyet çıkarları bakımından birinci sırada öncelik verişime şaşmıyorsunuzdur. Dördünüzün çok gizli bir komite oluşturmanızı, onlara yardımcı olmamız için aklınıza gelen yöntemler konusunda bana danışmanlık yapmanızı istiyorum. Çok gizli olarak tabii, zaferi kazanmaları için. Bu konuyu kimseyle tartışmayacaksınız. Belgeler gerekirse kendiniz tarafından hazırlanacak, notlarınızı yakacaksınız. Toplantılar özel evlerde yapılacak. Kalabalık içinde buraya gelmeyecek, tanışıklık yapmayacaksınız. Başka kimseye açılmayacaksınız. Bana şahsen buraya telefon ederek ve binbaşı Pavlov'la konuşarak haber ileteceksiniz. O zaman yaptığınız ilerlemeyi anlatmanız için toplantı düzenleyeceğim. Sovyet liderinin gizliliğe büyük önem verdiğini Filbi anlıyordu. Bu toplantıyı Merkez Komite binasındaki bürosunda da yapabilirdi. Ama o zaman öteki politbüro üyeleri onları gelirken ya da giderken görebilir, görmeseler de duyabilirlerdi. Genel sekreter sırf kendine bir komite kurmuştu ve kimsenin bunu bilmesini istemiyordu. Bir garip durum daha vardı. Filbi'nin dışında KGB'den kimse yoktu, o da zaten emekliydi. Oysa 1. Başmüdürlüğün İngiltere ile ilgili çok geniş kapsamlı dosyaları vardı. Uzmanları 1. sınıftı. Her ne sebeptense yaşlı başkan konuyu bir zamanlar başkanlığını yaptığı kuruluşun dışında tutmayı seçmişti. Soru var mı? Filbi kararsızca elini kaldırdı. Genel sekreter başını salladı. Yoldaş genel sekreter, ben kendi Volga arabamı kullanıyordum. Geçen yıl geçirdiğim kalp krizinden sonra doktorlar bunu yasakladı. Şimdi şoförlüğümü eşim yapıyor ama bu durumda gizlilik gereği nedeniyle. Size bir KGB şoförü atarım dedi genel sekreter yumuşak sesle. Diğer üçünün zaten şoförleri olduğunu herkes biliyordu, haklarıydı. Başka tartışılacak bir şey yoktu. Başkan başını sallayınca uşak tekerlekli sandalyeyi ve üzerindeki adamı tekrar içeriye götürdü. Dört danışman gitmek üzere ayağa kalktılar. 2 gün sonra profesörlerden birinin yazlık daçasında Albion Komitesi ilk etkin çalışma oturumunu açtı. Kitap adına benzesin ya da benzemesin, Preston gerçekten bir takım aşamalar yapıyordu. Paragon'un ilk oturumu devam ederken bile o savunma bakanlığının kaleminde gerekli incelemelere başlamış durumdaydı. Bertie dedi Tuğgeneral Capstick'a, buradaki memurların gözünde ben can sıkan bir işgüzar görünümündeyim. Onlara bir dedikodu yay. Amacımın yalnızca kendi amirlerimin gözüne girmek olduğunu söyle. İşlemlerin normal kontrolü. Kaygılanacak bir şey yok. Bir sıkıntı işte. Ama geçecek. Capstick kendine düşeni yaptı. Yeni C1A başkanının tüm bakanlıklara kendini kanıtlamaya meraklı biri olduğu havasını yaydı. Kalem memurları gözlerini bezmiş bir ifadeyle tavana doğru kaydırdılar. Ama Preston bu arada dosyalara ulaşma fırsatını buldu. Kimlerin neleri aldığını, neleri iade ettiğini, kime iade ettiğini ve en önemlisi hangi tarihlerde iade ettiğini araştırdı. Bir tek açık yakaladı. 10 sayfadan bir teki dışında hepsi dışişleri ve kabine bürosuna da gidiyordu. Çünkü İngiltere'nin NATO müttefiklerinin Sovyet tehditleri karşısındaki tutumlarıyla ilişkiliydiler. Ama o bir tek belge bu bakanlıktan hiçbir zaman çıkmamıştı. Daimi müsteşar Sir Peregrine Jones, Pentagon'da ABD temsilcileriyle yaptığı toplantıdan daha yeni dönmüştü. Toplantının konusu İngiliz ve Amerikan nükleer denizaltılarının Akdeniz'de, Orta ve Güney Atlantik'te, bir de Hint Okyanusu'nda ortaklaşa devriye dolaşmalarıydı. Kendi konuşması için bir taslak hazırlamıştı Sir Perry. Bu taslağı kendi bakanlığında bir takım yetkililerin masalarında dolaştırmıştı. Onun da çalınan belgeler arasında bulunması ve fotokopi halinde bulunması casusun bu bakanlıkta olduğunu kesinleştiriyordu. Preston gizli evrakın nasıl dağıldığını geriye doğru incelemeye başladı. Çalınmış belgelerin ilkiyle sonuncusu arasında 4 haftalık bir süre olduğu ortadaydı. Öte yandan bu belgeleri okuyan yetkili hiç kuşkusuz başka belgeler de okumuştu. Demek hırsız seçici davranıyordu. 10 belgenin her birini görebilmiş kişilerin sayısı 24'tü. Preston bunu ikinci inceleme gününün sonunda hesaplayabildi. Bundan sonra bu adamların ne zamanlar büroya gelmediklerini, ne zamanlar seyahatte olduklarını, yurt dışına gittikleri, grip olduklarını araştırıp o tarihleri hırsızlık zamanlarıyla karşılaştırdı. Kendisine iki şey engel oluyordu. Dikkati o 10 belgeye çekmemek için bir yığın başka evrakın giriş çıkışına da bakıyormuş gibi görünmek zorundaydı. Kalem ve kayıt memurları da dedikodu ederdi çünkü. Hırsız da küçük rütbeli bir memur olabilir, bir sekreter ya da daktil olabilir, bu memurlarla çene çalma düzeyinde bulunabilirdi. İkinci engel de üst kattaki fotokopi bölümüne çıkıp her belgeden kaç kopya çekildiğini soramıyordu. Bazen bir yetkilinin bir belgeden fotokopi çektirirken bir başka görevliye de kopya verilmesini isteyebileceğini biliyordu. O zaman fotokopi çekiliyor, numaralanıyor, o adama da yollanıyordu. Sonra kopyalar yok ediliyordu. Ama bu kez edilmemişti. Ana kopya da sonradan tekrar kaleme dönüyordu. Dönüyordu ama fotokopiyi pek çok göz görmüş olabiliyordu. İkinci sorunu çözebilmek için karanlık basmasını bekleyip Capstick'le konuştu. Binada artık temizlikçi kadınlardan başka kimse kalmamıştı. İki kat yukarıya çıkıp çekilen fotokopi sayılarını kontrol ettiler. Bundan sonra başka bir takım zanlılar da saf dışı bırakıldı. Bazen evrak bir yetkiliye gitmiş, adam ondan hiç kopya çektirmemiş oluyor, aslını da iade ediyordu. 27 Ocak'ta Preston tekrar Charles Sokağı'na döndüğünde elinde ilerleme raporu vardı. Onu Brian Harcourt Smith karşıladı. Sir Bernard yine gelmemişti büroya. ''Bir şeyler getirebildiğine sevindim John'' dedi Harcourt Smith. ''Anthony Plump iki kez telefon etti. Paragoncular baskı yapıyor galiba, anlat.'' Preston önce belgeler dedi. Bunlar dikkatle seçilmiş. Sanki adamımız kendisinden özellikle istenmiş olan yazıları bulmaya çalışıyormuş gibi. Bu uzmanlık ister. Bu durumda mevkii düşük olanları bence saf dışı edebiliriz. Onlar rastgele önlerine çıkanı kapma eğiliminde olurlardı. Bu ilke tartışma götürür ama yine de sayıyı şimdilik azaltıyor. Bence adamımız tecrübeli biri ve yazıların içeriğini iyi anlıyor. Yani sıradan memur hademe değil. Hem zaten casus kalemde değil. Ne paket mühürü açılması olayı var, ne yetkisiz belge alma, ne de izinsiz fotokopi çekme. Harcourt Smith başını salladı. Demek sence düğüm üst katlarda. Evet Brian, bence öyle. İkinci nedeni de söyleyeyim. İki gece orada kalıp çekilen her kopyayı kontrol ettim. Tutarsızlık yok. Bu durumda bir tek olasılık kalıyor. O da kopyaların imhası. Birisi 3 kopya çektirip ikisini yok ettirmiş. Üçüncüyü bina dışına çıkarmış. Şimdi gelelim bunu yapabilecek yüksek rütbelilerin sayısına. O 10 kağıdın hepsini birden görebilecek durumda 24 kişi vardı. Bence bunların 12'sini bir yana bırakabiliriz. Çünkü onlara belgenin aslı değil kopyası gitmiş. Tek kopya. Fikirlerini almak amacıyla. Kurallar çok kesin. Böyle bir kopya alan adam onu kendisine yollayana iade ediyor. Etmemek kuşku çeker. Bir tekini bile. Hele 10 imkansız. Böylece elimizde kayıttan orijinal belgeyi alan 12 kişi kalıyor. Bunlardan 3'ü kopyalar çekildiği sıralarda çeşitli nedenlerle büro dışındaymışlar. Belgeleri başka tarihlerde istemişler. Demek onları da bir yana bırakabiliriz. Geriye 9 kişi kalıyor. Bu 9'dan 4'ü hiç danışmanlık kopyası çektirmemiş. Yetkisiz kopya çektirmekse olanak dışı. Harcourt Smith yani 5 kişi kaldı diye mırıldandı. Tamam bak kesin değil ama bu noktada yapabileceğim en iyi şey bu sanıyorum. Bu 5 kişinin 3'ü aynı süre içinde masalarından aynı konuda başka önemli belgeler de geçmiş kimseler. Üstelik daha da ilginç belgeler ama çalınmamış onlar. Oysa çalınmalıydı. Bu durumda ben karşımda 2 adam görüyorum kesin değil yalnızca başta gelen zanlılar. Dosyaları masanın üzerinden Harcourt Smith'e doğru itti. Adam ilgiyle baktı. Sir Richard Peters'la Bay George Berenson diye yüksek sesle okudu. Birincisi uluslararası Sinai Politika Müsteşar Yardımcısı, ikincisi de Savunma Levazım Müdür Yardımcısı. İkisinin de özel bölümleri var tabii. Evet, ama yanlarındaki memurları zanlı saymıyorsun ama nedenini sorabilir miyim? Onlar da zanlı dedi Preston. Herhalde bu 2 adam kopya çektirme ve imha ettirme işini memurlarına yaptırıyorlardır. Ama o zaman iş genişliyor. 12 kişiye çıkıyoruz. Oysa tepedeki adamları temize çıkarabilirsek müdürün yardımıyla suçlu memuru yakalamak çocuk oyuncağı olur. Ben 2 patronla başlamak istiyorum. Neler istiyorsun dedi Harcourt Smith. İkisinin de günde 24 saat gözetlenmesini, postalarının kontrolünü ve telefonlarının dinlenmesini diye karşılık verdi Preston. Paragon komitesine söylerim ama bunlar yüksek yetkili. Umarım haklı çıkarsın. 10. ayrımın sonu. Sayfa 100.